Merhaba, mutlu akşamlar. Spor Merkezi başlıyor. Ben Şansın Tokyay, Sargın Tekşal'la beraber karşınızdayız.
Merhaba Şansın.
Merhabalar Sargın. Efendim, spor dünyasından öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya geldik Spor Merkezi'nde. Hafta içi her gün olduğu gibi, bu arada hafta içi her akşam bekliyoruz. Bunu da hatırlatalım. Şimdi futbol dünyasıyla başlayacağız. Basketboldan, voleyboldan haberler vereceğiz. Yaklaşık 20 dakikamız var. Sargın, tabii gözler Şampiyonlar Ligi'nde biraz. Hani Türk futbolu pek belki şu an ilgi odağı değil ama sen bizim kulüplerimizle ilgili bugün öne çıkan bilgiler varsa seyircilerimize aktarmak istediğin, tabii bu arada Fenerbahçe'nin maçı var yarın. Hani gözler Şampiyonlar Ligi'nde diyorum ama Fenerbahçe'nin Olympiakos eşleşmesinde de çok kritik bir mücadele var. Ama o yarın tabii. Senin hakkın oradadır diye tahmin ediyorum.
Tabii yani bu akşam da öyle bir maç var ki ister istemez gözler dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde. Manchester City Real Madrid maçı var. Aynen. Erken final Şampiyonlar Ligi'nin bütün futbol severler heyecanla bekliyor saat 22'de. Ama Türk futbolunda da gözler yarın da. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde yarı finalin eşiğinde artık. Olympiakos'la revanş maçı yarın saat 22'de Kadıköy'de. Bugün de İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal konuştu. Güveniyor takımına.
Tabii güvenir. Yani takımı iyi zaten. Galatasaray'da çok iyi.
Futbolunda güveniyor, taraftarı da güveniyor. Biz bu Kadıköy'deki atmosferle yarı finale yükseleceğiz umarım diyor İsmail Kartal. Hatta penaltılar çalıştınız mı hocam penaltılara, maç penaltılara giderse? Çalıştık ama ben 90 dakikada bitirebileceğimizi düşünüyorum. Minvalinde de bir yanıt verdi İsmail Hoca. Takımına güveniyor. Tabii ilk maçtaki o kabus gibi 3-0 geriye düşürülen ilk maçtaki dönüş. Ya sonuçta 3-2 kaybetti Fenerbahçe ama bir anda hani ölüp bir dirildi. Evet. Yani Yunanistan'daki maçta. Umarız tabii o ikinci yarı fragman olmuştur revanş için. Hani o 2-0, 3-2'ye geri dönüş yarınki maçında asas senaryosu olur ki olacağı da benziyor gibi. Çünkü Fenerbahçe kadrosunu tamamladı artık. Sakatlar dönüyor. Yarın Ciku ilk 11'e dönecek. İsmail Fred ilk maç sonradan girdiler oyunu zaten. Geri dönüşünde fitilini onlar ateşledi. Bu 3 oyuncu da 11'de oynamasını bekliyoruz yarın. Fenerbahçe umutlu ve biz de umutluyuz. Yıllar sonra bir yarı finalde Avrupa'da takımımız olacak. En son 11 yıl önce Fenerbahçe yine Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştı. Umarız yarın o bileti alır ve yarı finalde de Aston Villa Lille galibiyle eşleşir.
Ay tabii inşallah diyorum tekrar.
Konferans Ligi'nde bu sene güzel de bir böyle tesadüf var. Yunanistan'da yine final. Ayasofya stadında böyle tarihi tartışmaları da evlendirecek. Öyle güzel tartışmalar yaşanacaktır yani. Bir sosyal medyada şakaları olur onun.
Biz bence, bir şu turu geçelim de. Biz bir şu Olympiakos'u
hani böyle güzel bir hikayesi olan bir serüveni var Fenerbahçe'nin. Umarız finale kadar yükselir ve bize yıllar sonra bir Avrupa Kupası daha sevinci yaşatır. Ama yarı finalde çok zorlu bir rakip var tabii. Onu da hatırlatmak lazım. Aston Villa Lille galibi gelecek demiştim. Aston Villa favorisi o tarafında. Aston Villa da Avrupa futbolunda sezonun en dikkat çekici takımlarından.
Peki sana şu soruyla geliyorum. Bu eşleşmenin favorisi kim? Fenerbahçe mi Olympiakos mu? Kağıt üzerinde otoriteler tarafından ne düşünülüyor? Bunu soruyorum. Senin kalbinin favorisini soruyorum.
Bence Fenerbahçe. Eğer ilk 11'li, ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıkabilirsek yarın bunu çıkacağını biliyoruz. Artık hani Ciku dönüyor dediğim gibi, Fred ve İsmail Yüksek de dönüyor. Fenerbahçe'nin Olympiakos'tan daha iyi bir takım olduğunu bence ilk maçta gördük. Özellikle Fenerbahçe'de işte İsmail ve Fred oyuna girdikten sonra resmen tersine döndü ki aslında orada o atmosferi de tersine çevirmek zordur. Yani 3-0 geriye düşmüşsün. Olympiakos gibi ateşli bir taraftar iyice coşmuş. Yani 3-0'ın ateşiyle iyice tezahürat yapıyorlar. Yani o atmosferden en azından 3-2'ye getirebilmek bence Fenerbahçe'nin de gücünü ortaya koydu. Yarın da göreceğiz. Tabii Olympiakos tarafı da konuştu bugün. Mendilibar, onların İspanyol hocası, Olympiakos teknik direktörü, favori biziz diyor o da.
Onunla da sözleşme uzatmışlar bu arada, morali iyidir bu aralar.
Tabii Mendilibar bu arada şöyle bir tatsız anımız da var Mendilibar'la. Geçen sene Fenerbahçe Sevilla'ya elenmişti Jesus varken Avrupa Ligi'nde. Sevilla'yı da Mendilibar çalıştırıyordu. Aslında Fenerbahçe'den Kadıköy'de tur biletini almıştı geçen sezon. Bu sezonda Olympiakos'un başında geliyor. Hani o da biliyor aslında Kadıköy'den nasıl turu alınacağını. O yüzden de tehlikeli bir teknik direktör. Avrupa Ligi'ni kazandı geçen sezon. Buraları çok iyi biliyor. Olympiakos da işte dediğim gibi favori biziz dedi. Bu arada İsmail Kartal ilk maçtan sonra çok eleştirildi biliyorsun kadro tercihleri sebebiyle. Mendilibar da Yunanistan'da çok eleştirildi. Hani sen 3-0'dan nasıl 3-2'ye getirttin o maçı tarzında. Niye oyuncu değişikliklerinde geç kaldın gibi eleştiriler aldı. Onun
tabii canım,
üzerinde bir baskı var.
Ben de Yunan
var.
Olsam aynı şeyi düşünürüm yani.
Tabii yani onlar da turu kutlamaya başlamışlardı aslında. 3-0 4 mü geliyor derken bir anda 3-2 oldu. 3-2 bittiğine sevindi hatta Olympiakos tarafı. Öyle bir son oldu. Fenerbahçe az kalsın Bonucci ile de 3-3'e getiriyordu maçı. Aynen. O yüzden Hani o tarafta da bir farklı baskı var şimdi. İsmail Kartal da eleştirildi ama onlar da Mendili Bar eleştiriliyor. Yarın göreceğiz bakalım. İlk maçta Olympiakos'ta Podence cezalıydı. Mesela yarın o oynuyor. Onların da en büyük silahı bence o. İlk maçta onun yokluğunu pek faydalanamadı Fenerbahçe o yokluktan. Ama yarın o da kendini gösterecektir. Ama umarım da çok göstermez önlemini almıştır Fenerbahçe.
Şimdi bu akşam 17 Nisan itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final defteri kapanıyor. Yarı finalistler belli oluyor. Saat 22'de Bayern Münih Arsenal maçı var. Manchester City'de Real Madrid'le karşılaşacak. Yine saat 22'de. Bu defteri bu şekilde kapatıyorum. Fenerbahçe'nin Olympiakos eşleşmesiyle ilgili de konuştuğumuzu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir Türk futboluna döneceğim. O yüzden bu toparlamayı yaptım. Zira Türk futbolunda bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı krizidir. Gidiyor biliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi kendiliğinden işte Süper Kupa günü dedi ki biz Temmuz'da seçimini genel kurula çevireceğiz, olağan genel kurulu, ki kendisinin aslında 2027'ye kadar görev süresi vardı. Ama gelin görün ki kulüpler öyle Temmuz'u falan beklemek istemiyorlar. Bir an önce bu yönetim değişsin istiyorlar. Ama şu an itibariyle 18 Temmuz'da gibi görünüyor bu seçim. Tabii adaylar ortaya çıkmaya başladı.
Evet, bugün öyle iki aday çıktı ortaya, önemli bir gelişme.
Evet, bugünün
çünkü konuşuyorduk hep, tamam seçim erken alınsın da kim aday olacak? Bir anda iki aday çıktı ortaya. Birisi Servet Yardımcı. Onu yıllardır tanıyoruz. Federasyonda görevler aldı. UEFA'da icra kurulu üyeliğinde şu anda futbolun içinde. Diğer adayı ise Erdal Alkış. O da adaylığını açıkladı. Şu anlık iki tane potansiyel adayımız var. Tabii Servet Yardımcı burada öne çıkan bir isim. Tanıdığımız bir isim. Yani işte UEFA'da futbol federasyonunda yıllardır görev alan futbolun içinde ki bir isim. Hani eskiden Şenez Erzik vardı. Tabii o kadar yükselemedi daha Servet Yardımcı ama hani bu dönemin Şenez Erzik'i aslında Türk futbolunda uluslararası ilişkilerde futbolumuzu tanıtan, oradaki iletişimi sağlayan bir karakter ve başkan adaylığını da bence önemli bir açıklamaydı bugün. Sanki o çatı aday olabilir. Tabii umarım çok adaylı bir seçim görürüz. Çünkü Futbol Federasyonu'nda 12-13 yıldır çok adaylı seçim olmuyor.
Büyük Ekşi tek adaydı ya.
Önceki adaylar da hep öyle zaten. Evet. Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören. Yani böyle bir antidemokratik bir sistem var. Umarım kulüplerde birkaç adayın yarıştığı seçimde doğru adayı seçmek için hangisinin projesi var, hangisi daha gerçekçi, bunları araştırabilirler ki daha iyi bir aday seçilir.
Umarım.
Çünkü tek adaylık seçimlerinde hiçbir tartışma olmuyor. Tamam, tek aday ister ver ister verme seçiliyor yani sonuçta. O seçilen adayın da kendisini kanıtlama, ispatlama gibi bir şey olmayan ne derse o
gördük
tek adamlık.
İşte, evet.
Umarım ilk benim önceliğim böyle 2-3 adaylı, en azından 2 adaylı, böyle 2 tane sağlam adaylı bir seçim olsun. Göreceğiz ama 18 Temmuz'da mı da olmayacak gibi sanki.
Şimdi Sargın, sana onu soracağım. O konuda bir bilgi kirliliği var çünkü. Hani kulüpler birliği ne yaparsa bu seçimi öne alabilir. Ne kadar öne alabilir? Nasıl bir sürede daha erken bir seçim olabilir? Bunu bize biraz aktarır mısın şöyle bir hap gibi? Bizim yani anlayacağımız
kulüpler
şekilde.
Birliği, tüm kulüpler istiyor mu? Bundan emin değiliz. Daha değil. Bazı kulüpler sessiz. Ama kulüpler birliğinin çoğunluğu imza toplamaya başladı. Ali, evet. Koç bunun öncülüğünü yapıyor zaten kulüpler başkanı olarak da ki seçiminde önceden alınmasını istiyor Sayın Koç. Dün de konuştu. Net mesajı var, dedi ki bizim dedi işte gerekli imzaları genel kurulun %40'lık sayısına denk gelecek imzayı toplamamıza az kaldı. 100 imzayı topladık. Gelecek haftaya kadar da biz bunu 200'e ulaştırırız. Zaten 200'e ulaştırırsa olağanüstü genel kurulu toplamak zorunda kalıyor federasyon. En geç 30 gün içerisinde. Oradaki genel kurulda da oylama yapılıyor. Seçim yapalım mı? Orada %50+1 evet seçim yapılsın derse olağanüstü seçimli genel kurul yine en geç 30 gün içerisinde yapılıyor. Yani aslında 2 aylık bir süreç var.
Yani en erken
hayır işte
60 gün olabilir bu durum.
Evet, yok en geç 60 gün. İmzayı topladığı anda kulüpler gerekli imzayı genel
yok kurul. Ben toplarlarsa en erken diyorum. Hani demin de dedim ya, en erken ne zaman bu seçim olabilir? Çünkü kulüpler diyor ki daha erken olsun. Bu
yok,
niye
daha,
Temmuz'a
daha
kadar bekliyor?
Olabilir işte bu imzalı yöntemde onu anlatıyorum.
Sen diyorsun en geç
işte
30 gün
geç,
içinde
yani,
olduğu için
en
tamam.
En geç 30, en geç 30.
Hani İşte bu yüzden ben sana böyle ilkokul seviyesi soruyorum ki çünkü ben bile anlamakta bu kadar zorlanıyorsam hani bizim kadar işin içinde olmayanların da kafası karışabilir. İşte bu 30 günler 60
tabii
günler
şöyle
ne bunlar
bir
diye.
Diplomatik süreç var. Kulüpler imzayı toplayıp zoraki bir şekilde seçime götürmek istiyor ama artık 60 gün kaldı en geç. 60 gün sonrası demek de 17
Nisan,
Haziran
Mayıs,
demek.
Mayıs, Haziran evet.
Ya 17 ay. Haziran Euro 2004 oynanırken seçim mi yapılacak? Hayır. Şu anda artık iş şuraya geldi. Kulüpler Büyükekşi'yi, federasyon başkanı Büyükekşi'yi ikna etmeye çalışıyor. Bak imzaları toplarız. Hı hı. Hani zorla 2 ay alacağına gel bir ay sonra Mayıs son haftasında, Haziran'ın ilk haftasında seçim yapalım. Şu anda ikna edilmeye çalışılan süreç bu Mehmet Büyükekşi'ye. Çünkü imzalar toplanırsa artık o tren kaçtı Haziran başı. Dediğim gibi 17 Haziran'a denk geliyor. Şu an toplansa, ki şu anda toplanmadı daha. O yüzden sanki Mehmet Büyükekşi'yi ikna edecek gibi kulüpler. Dursun Özbek de dün böyle bir mesaj verdi Kulüpler Birliği zirvesinden sonra. Dedi ki imzayla değil de diyalogla çözersek daha iyi olur dedi. Bir şekilde sanki Mehmet Büyükekşi Haziran başındaki bir seçime ikna edilmeye çalışılıyor gibi, ama
yok, o
onun
bence
da büyük bir motivasyonu var. Tabii. Diyor ki ben Euro 2024'de gideceğim. Federasyon başkanı olarak milli takımda orada olmak istiyorum diyor. Turnuvayı bitirelim, size bırakalım diyor. Ama kulüpler de diyor ki yani milli takımda sen teknik direktör değilsin, futbolcu değilsin.
Aynen.
Hani senin olup olmaman ne kadar fark ettirecek takımın performansını? Senin dediğin 18 Temmuz'da yaparsak bu seçimi, yeni sezonda 15 Ağustos'ta başlıyor, 10 Ağustos'ta başlıyor. Hani o 2-3 haftada yeni federasyon ne kural belirleyebilir, nasıl bir düzen oturtabilir? Gel bu seçimi biz Haziran'ın ilk haftası yapalım. Yeni gelen federasyon da gelecek sezonun hazırlıklarını yapabilsin. O da bu süreyi tanıyalım diyor. Ki bence doğru olanı da bu
bence
artık
de.
Yani şu ortamda bu kadar kaoslu bir sezonda. Mehmet Büyükekşi'nin kendi inisiyatif alıp istifa etmesi gerekiyordu zaten. Yapmadı. Umarım kulüplerden belki dinleyeceği başkanlar olur. Sözüne kıymet vereceği insanlar olur, ama kendi inisiyatifine göre bu görevde hala kalmalı Mehmet Büyükekşi. Yani futbol milli takım, A milli takımı da Euro 2024'e götürmekten olağanüstü bir başarı değil bir federasyon başkanı için. Zaten artık 24 takım gidiyor. 24 ülke gidiyor. Avrupa'da 52 ülke var UEFA'ya üye. Yarısı gidiyor zaten artık. Hani böyle olağanüstü bir başarı olsa evet bunu sürdürsün, başında olsun diyeceğiz, ama artık hani biz Avrupa şampiyonlarına 3 turnuvadır gidiyoruz. Hani çok da Türk futbolunda eşik atlama durumu yok Euro 2024'e giderek.
Zaten biz buralarda hep olmalıyız. Olmamak ne demek yani?
Tabii
hani,
yani.
Onu ben algılayamıyorum.
Mesela Dünya Kupası'na götürseydi 2002'den beri gidemiyoruz. Hani böyle 24 yıl, 22 yıldan sonra işte 26'ya götürseydi Büyükekşi, bu inadında biraz mantık aramaya çalışırdım. Ya gerçekten Dünya Kupası'na giden federasyon başkanı olmak istiyor, ama Avrupa Şampiyonası'nın çok da o kadar bir değeri yok şu anda.
Ya tabii ki de değerli de işte yani, anlıyorsunuz siz bizim neyi sorguladığımızı.
Ya orada olağanüstü bir iş yapmadın yani, onu
yok,
söylemeye
canım,
çalışıyorum.
Yok canım, tabii ki tabii ki. Evet, federasyonla ilgili gündeme aktardık Fenerbahçe.
Tabii burada şöyle bir durum da var. Federasyon başkanlığı seçiminde Temmuz'da olursa veya Haziran'da olursa evet, adaylar değişir mi? Mehmet Büyükekşi aday olur mu? Orada şu anda soru işareti.
Artık aday olmaz herhalde.
Daha şu ana kadar bir açıklama yapmadı o konuda.
Yani çok başarısız bir yönetim. Hani çok aşikar bir şekilde büyük problemler yaşamış ve bu büyük problemlerle baş etmeyi başaramamış bir yönetim. Hani böyle bir durumda aday olmak bana ilginç geliyor. Hani ama der ki ben bu şekilde başarısız oldum arkadaşlar, ama bunları şu şekilde telafi edeceğim falan gibi bir plan sunarsa ve aday olmaya karar verirse ben şaşırırım. Bakalım, göreceğiz. Ben kendi fikrimi söyledim sadece.
Yani tabii burada sadece o seçimde oy kullanacakların Süper Lig kulüp başkanları olmadığını da hatırlatmak lazım. Atlet kulüpleri de, hakemler de, eski hakemler de, genel kurulu üyeleri, kalabalık bir topluluk. Hani Büyükekşi belki oradan oy değiştirebileceğini düşünüyordur.
Bir de Euro 2024'te alınabilecek bir başarı acaba onun oylarını etkiler mi diye
sanmıyorum,
düşünüyor olabilir mi?
Yani evet, o zaman başarısızlıkları daha da düşürür. Hmm. Yani Euro 2024'teki başarıyla bir daha seçilir mi? Yani çok büyük bir risk geliyor.
Evet. Bakalım, göreceğiz işte. Durum böyle şu anda.
Ama bence Servet Yardımcı'nın bugünkü adaylık açıklaması önemli. Hani gelecek federasyon başkanına dair bir işaret verdi bize sanki bugün.
Hadi bakalım. Daha köprünün altından çok sular akar. Yani 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz eğer şu an planlandığı gibi giderse. Evet, Fenerbahçe'den söz ettik. Şimdi 3 büyükleri de toparlamadan kapatmayalım istiyorum. Bugün bir divan kurulu toplantısı vardı Galatasaray'da. Kulüp başkanı Dursun Özbek toplantı sonrası açıklamalar yaptı her zamanki gibi. Ya orada da böyle zehir zemberek ifadeler var. Pis bir oyun oynanıyor. Oyunun parçası olmayacağız. Onlara sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz şeklinde ifadelerini ntvspor.net'te başlık olarak görebilirsiniz. Detaylarını da öğrenebilirsiniz.
Ben artık bu açıklamaları biraz lise kavgalarındaki o gaza getirme cümleleri var ya, ona benzetiyorum.
Evet.
Hani pis bir oyun oynanıyor. Ne oynanıyor? Siz de oynuyorsunuz.
Onu ben anlayamadım.
Her kulüp başkanı bu tarz açıklamalar yapıyor da yani çok üzerinde konuşmamak lazım
yok,
bence.
Yok yok. Kesinlikle.
Camiasını taraftarını memnun etmek için yapılan açıklamalar artık olarak görürsek gerginliği azaltırız Türk futbolunda diye düşünüyorum.
Evet, yani bunu söyledim çünkü Galatasaray cephesindeki divan kurulu toplantısından sonra böyle bir gündem vardı. Yani aktarmış oldum. Bir de Beşiktaş'ta da şöyle bir gündem var. Samet Aybaba takımı için çürümüş bir takım dedi.
Evet.
Bu ifadeyi kullandı. Bu bana çok ilginç geldi mesela. Hani bilmiyorum, şu anda hala aktif bir şekilde forma giyen sporcular için çürümüş ifadesi kullanmak mutlaka bir şeyler düşünerek söylemiştir bunu. Belki motivasyon amaçlı söylemiştir. Belki gerçekten gözden çıkarmıştır
bence
oyuncuları.
Bence gözden çıkarıldı artık. Hani
her ne sebeple olsun bana yani ters
ilk göreve
geldi.
Göreve geldiğinde bu dili kullanmıyordu ama hı-hı, sonuçlar düzelmeyince bazı oyuncular artık gözden çıkarılmış, bunu da anladık.
Yani sadece böyle hoca göndermeyle, işte altyapı hocasına Serdar Topraktepe'ye takım emanet etmekle falan olacak iş değil minvalinde konuşmaları oldu.
Ya zaten o oyunculara demiş ki 5. teknik direktörü de yediniz, tebrikler diye bir giriş yapmış futbolcularla yaptığı toplantıda.
Adam artık gerçekten herhalde sıkılmış, yani ne diyeyim, hani başarısızlıktan bunalmış. Ama gel gör ki Beşiktaş taraftarı daha kötü durumda.
Tabii Samet Aybaba da,
Sayın Aybaba.
Aybaba'ya da, Sayın Aybaba'ya da çok eleştiri var şu anda.
Tabii genel koordinatörsünüz, yani bu durumu sonuçta sizler yarattınız. Siz teknik ekip olarak, yönetim olarak sizler yarattınız. Yani Beşiktaş taraftarı serzenişte haksız mı? Hani kendisi oyuncularına serzeniyor tamam da, o oyuncu grubunu da bir araya getirenler ya da bir arada tutanlar diyelim. Sonuçta bir ara transfer dönemi de geçti.
Ya bir de bu arada şöyle bir anlamadığım durum var Beşiktaş'ta. Geçen Beşiktaş yöneticisi Santos'un görevine verdikten sonra demişti ki Beşiktaş gibi oynamalıydı, oynayamadı.
Evet.
Samet Aybaba da dedi ki hücum futbolu oynatmıyordu Santos'u hayal ettiğimiz.
Hayal mi ettiniz? Adam ne zaman
hayatında oynatmadı zaten Santos. Yani işte bunu hayal eden Samet Aybaba yine yeni bir teknik direktör getirecekse yine bu bakış açısıyla soru işaretleri artıyor.
Acaba Santos'a bunu söylediler mi? Ben bunu çok merak ettim. Çünkü Santos'la birebir konuşmadı. Eğer Santos dediyse tamam, ben bugüne kadar işte gelmişim 65 yaşına, kaç yaşındaysa o yaşlarda. Ya bugüne kadar hiç oynatmadım ama tamam sizin için bunu oynatacağım deyip yine oynatmadıysa, ha bu o zaman anlaşılabilir. Ama hani zaten bildiğimiz kadarıyla hani böyle bir oyuna sahip. Ya,
futbola
bir
bakış açısı o değil Santos'un.
Teknik ya, adam değil. İlginç.
Yöneticiden sonra Samet Aybaba'nın da bu açıklaması beni şaşırttı biraz. Yani
evet, evet,
Beşiktaş'ın
ya
belki de daha Avrupa futbolunu bilen, dünya futbolunu bilen birilerinin tavsiyeleriyle hareket etmesi gerektiğini düşündürdü bana.
Hı hı.
Çünkü demek ki Santos'u bilmiyor yönetimdekiler. Yani Santos'un nasıl bir futbol oynattığını bilmiyor. Sana bu da danışmanlık almak da ayıp değil. Bence çok mantıklı. Camiadaki birçok insan var. Hatta Ali Ece danışmanlık veriyordu eski yönetime. Yani öyle bir seçim bile en azından Santos'un size nasıl futbol oynattığını anlatır.
Evet. Şimdi yavaş yavaş kapatacağız. Son bir dakikamız içindeyken basketboldan da söz edelim. Çünkü bugün Bahçeşehir Koleji'nin artık FIBA Avrupa Kupası final eşleşmesinin ilk ayağı oynanacak. Almanya'da olacak. Chemnitz 99 takımıyla iki ayaklı bir final mücadelesi var Bahçeşehir Koleji'nin. Bugün saat 20'de başlayacak mücadele NTV ekranlarından canlı yayınlanacağı gibi NTV Radyo'da da sizlerle buluşacak. Bunu da aktarmış olalım. Eğer bu maçı kazanırsa kendi evinde haftaya gerçekleşecek rövanş mücadelesinde büyük bir avantaj sahibi olacak Bahçeşehir Koleji. Gerçekten ligde hiç iyi gitmemesine rağmen Avrupa'da çok güzel bir yol aldı. Zaten Bahçeşehir Koleji'de Avrupa'da bir sihir var yani. Daha önce de Europa Cup'ı kazanmışlardı.
İki sezon önce kazandılar.
İki sezon önce aynen. Şimdi de FIBA Avrupa Kupası'nda, bunlar tabii biliyorsunuz Euroleague'in ve FIBA'nın organizasyonları farklı oluyor. Böyle bir ikilik var. Hani basketbolda böyle bir enteresan durum FIBA, var. Euro Cup var, Europe Cup var.
Evet, bu Europe Cup'ta da işte ikinci kez alırsa evet, ve kupayı iki kere kazanan bir takım yok. Böyle de bir ünvanları olacak. En çok kazanan takım olacaklar Europa Cup'ı.
Evet.
Başarılar bu arada dileyelim final öncesinde.
Tabii tabii, çok gönülden başarılar. Ayrıca da İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Alagöz Holding söyleyemedim. ÇBK Mersin'le karşılaşıyor. Şu anda hatta başladı o maç galiba.
Euroleague şampiyonu Fenerbahçe.
Ay evet, onlar da Euroleague şampiyonu oldu maşallah.
Üstüne şimdi lig finali. Bu arada şu anda erkekler voleybolda da final serisi oynanıyor. Halkbank Fenerbahçe. Halkbank kazanırsa şampiyon olacak. Yoksa Fenerbahçe uzatacak seriyi kazanırsa. Öyle
yani
gündemler yoğun, voleybol, basketbol, finaller.
Bizim kafamızda böyle şu anda shiftimizde, çalışma saatlerimizde çok yoğun. Umarız siz de bizim kadar seviyorsunuzdur sporu ve sizin için de böyle neşeli, her kanalı, farklı kanalı açtığınızda farklı bir branşın böyle final maçlarının, final eşleşmelerinin olduğu güzel bir akşam olur. Biz şimdilik müsaadenizi isteyelim. Zira az önce dediğim gibi saat 8'de Bahçeşehir Koleji'nin maçı başlayacak. Onu izleyeceğiz. Heyecanlıyız. Ağzına sağlık Sargın. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sevgilerimizi gönderiyoruz. Her akşam 19-15'te buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.